Ayrım 23. 8. bölüm. 42. Çaylaktan kurtulmuştu ve aslında çok daha önce kurtulmalıydı. Gardaki o kargaşadan ve bunun sonucunda elde ettikleri önemli ip ucundan sonra Jean-Louis Şefi'ye Polnerto'yu Doğu Garı'nın tam karşısındaki La Strasbourgeoise adlı bir bara götürmüştü. Ona bir kez daha soruşturmanın selameti için yapılması gerekenleri açıklamış, sözlerini "o kadını bulmak gerekiyor" diye bitirmişti. Şu anda başka hiçbir şeyin önemi yoktu, ne kurbanların ne de katillerin. Bozkurtların hedefi haline gelmiş bu kadını saklandığı yerden çıkarmak gerekiyordu. Bozkurtlar 5 aydan beri Türk mahallesinde onu arıyorlardı ve bugüne kadar da bulamamışlardı. Nihayet bir saat süren sıkı bir tartışmanın ardından Polnerto boyun eğmişti ve her duruma bu kadar çabuk uyum sağlaması Şefiye'yi şaşırtmaya devam ediyordu. Çaylak izlenecek yeni stratejiler bile açıklamıştı. Birinci strateji, ölü 3 kadının fotoğraflarından yola çıkarak aradıkları kadının bir robot resmini çizdirmek, sonra bunu çoğaltıp Türk mahallesinin belli yerlerine asmak. İkinci strateji, küçük Türkiye'de devriyeleri arttırmak, kimlik kontrollerini yoğunlaştırmak, aramaları sıklaştırmak. Böyle bir sıkı denetim gülünç gelebilirdi ama Norto'ya göre de kadın bir rastlantı sonucu ele geçebilirdi. Bu daha önce olmuştu. 25 yıl süren bir kovalamacının sonunda Cosa Nostra'nın efsanevi lideri Toto Riina, Palermo'nun göbeğinde sıradan bir kimlik kontrolü sonunda yakalanmıştı. Üçüncü strateji, Marius'un yani iskelenin patronunun yanına dönmek ve bu eşkali uyan başka kadınlar olup olmadığını görmek için fişleri kontrol etmek. Bu fikir Şefiye'nin aklına yatmıştı ama o köle taciriyle yaşadıklarından sonra yeniden oraya gitmesi artık imkansızdı. Buna karşılık dördüncü stratejiyi kendi için benimsemişti. İlk kurbanın yanında çalıştığı Talat Gürdilek'i ziyaret etmek, öldürülen kadınların işverenleriyle görüşerek bu soruşturmayı sonlandırmak gerekiyordu ve o bu işe talipti. Son olarak beşinci strateji doğrudan katillere yönelikti. Göçmen ve vize bürosuna başvurarak 2001 Kasım'ından itibaren Fransa'ya giriş yapmış, aşırı sağla veya mafya ile ilişkisi olduğu bilinen Türk uyruklular hakkında bilgi istemek. Bu da 5 ay önce Anadolu'dan gelmiş tüm insanları sıkı bir incelemeden geçirmek, onları Interpol kayıtlarıyla karşılaştırmak ve Türk polisinin yardımına muhtaç olmak demekti. Şefiye'nin aklı bu öneriye yatmamıştı. Bazı Türk polisleriyle bozkurtlar arasındaki sıkı ilişkileri gayet iyi biliyordu. Ama genç polise bundan bahsetmedi. Çok coşkulu ve heyecanlıydı. Aslında Şefiye bu önerilerin hiçbirine inanmıyordu ama ilgilenmiş gibi davranmıştı. Kafasında başka bir düşünce vardı. Yargıç Bomarzo'ya Norton'un yeni planını anlatmaya Il de la Cité giderlerken Şefiye şansını denemişti. Soruşturmanın selameti için ayrı ekipler halinde çalışmanın daha iyi olacağını söylemişti. Paul robot resimleri dağıtırken ve 10. bölgedeki karakollarla görüşürken o Gürdilek'i ziyaret edebilirdi. Genç yüzbaşı cevabını yargıcı ziyaretinden sonra vermişti. Şefiye onu adalet sarayının karşısındaki küçük bir kafede 2 saatten fazla bir süre bir emir eri gibi ayakta dikilerek beklemişti. Sonra görüşmeden koltukları kabarmış bir şekilde çıkmıştı. Bomarzo küçük planını uygulamakta onu özgür bırakmıştı. Kuşkusuz bu Paul'u memnun etmişti. Artık her konuda onunla aynı fikirdeydi. Paul onu saat 18'de Magenta Bulvarı'nda Doğu Garı'nın yanında bırakmış ve durum saptaması yapmak için saat 20'de Faubourg Saint-Denis sokağındaki Kafe Sancak'ta buluşmayı kararlaştırmışlardı. Şefiye şimdi Paradise sokağında yürüyordu. Nihayet yalnızdı. Nihayet özgürdü. Mahallenin yakıcı havasını solumak, kendi bölgesinin manyetik gücünü hissetmek. Sona eren gün ateşli bir hastayı andırıyordu. Solgun ve uyuşuk. Güneş her mağazanın vitrinine ışık tanecikleri bırakıyordu. Ölüyü çekici kılmak için ölü hazırlayıcısının kullandığı makyaj malzemesi gibi altın yaldızlı bir tür talktı bu. Hızlı adımlarla ilerliyordu. Mahallenin önde gelen şeflerinden birinin Talat Gürdilek'in karşısına çıkmaya koşullamıştı kendini. 60'lı yıllarda 17 yaşındayken Paris'e gelmiş biriydi Gürdilek. Cebinde 5 kuruşu yoktu ama şimdi Fransa'da ve Almanya'da 20'den fazla konfeksiyon atölyesinin, 10 kadar kuru temizleme dükkanının ve çamaşırhanenin sahibiydi. Türk mahallesinde resmi veya yarı resmi, yasal veya yasa dışı herkesin üzerinde hakimiyeti olan biriydi. Gür Dilek hapşırsa tüm mahalle nezle olurdu. Şefiye 58 numaranın önünde durdu. Bir garaj kapısını itti. Ortasında küçük bir su kanalı olan, iki yanında atölyeler ve küçük matbaalar bulunan karanlık bir çıkmaz sokağa girdi. Dar sokağın sonunda kare taşlarla döşeli dikdörtgen bir avluya ulaştı. Sağ taraftaki dar merdiven yarısı ekili küçük bir bahçenin altındaki uzun bir hendeğe iniyordu. Şefiye bu mahallenin tüm gözlerden saklı burada oturanların çoğunun bile bilmediği gizemine bayılıyordu. Kalp içinde bir kalp, yatay ve dikey, tüm işaret noktalarını alt üst eden bir hendek. Paslı, metal bir bölme geçidi kapatıyordu. Elini bölmenin üzerine koydu. Ilıktı. Gülümsedi. Sonra kuvvetlice vurdu. Epey bir süre sonra bir adam gelip açtı. Dışarı yoğun bir buhar bulutu çıktı. Şefiye Türkçe bir şeyler söyledi. Adam içeri girmesi için kenara çekildi. Polis adamın ayaklarının çıplak olduğunu fark etti. Yeniden gülümsedi. Hiçbir şey değişmemişti. Şefiye içerinin boğucu havasına daldı. Beyaz ışık bildik manzarayı gözler önüne seriyordu. Fayans kaplı koridor, tavana asılı, solgun yeşil renkli bir kumaşla kaplı ısı izolasyonlu büyük borular, karolar üstündeki buhar damlaları, kullanılan sönmemiş kireç nedeniyle kapakları beyazlaşmış kazanlar. Bu şekilde birkaç dakika daha yürüdüler. Şefiye'nin ayakkabıları küçük su birikintilerini geçerken şıpırtılar çıkarıyordu. Vücudu nemden ve terden sırılsıklam olmuştu. Beyaz karo döşeli buhardan göz gözü görmeyen başka bir koridora saptılar. Sağ tarafta bir açıklık vardı ve yüksek sesle soluk alıp vermelerin duyulduğu bir atölye gördü. Şefiye bir süre bu görüntüyü seyretti. Tavanı yine borularla kaplı, aydınlık bir atölyede ağızlarında beyaz maskeler bulunan çıplak ayaklı 30 kadar işçi kadın teknelerin ve ütü masalarının başında harıl harıl çalışıyordu. Belli aralıklarla buhar püskürüyordu. İçeride yoğun bir deterjan ve alkol kokusu vardı. Şefiye, hamamın su pompalama makinelerinin yakınlarında ayaklarının altında bir yerlerde olduğunu biliyordu. Bu makineler suyu 800 metrenin üstünde bir derinlikten çekiyor, hamama ve bu kuru temizleme tesisine basmadan önce borularda dolaştırarak klorluyor ve ısıtıyordu. Gür Dilek iki farklı işte tek bir boru sistemi kullanmak için temizleme atölyesini hamamın yanına kurmayı düşünmüştü. Bir tasarruf stratejisi. Suyun en ufak bir damlası bile ziyan edilmeyecekti. Geçerken Şefiye bir yandan da bu maskeli, alınları terden parlayan kadınlara bakarak göz banyosu yapıyordu. Terden ve nemden iş gömlekleri iyice vücutlarına yapışmıştı. Memeleri ve kalçaları net bir şekilde fark ediliyordu. Tam onun sevdiği gibi iri ve geniştiler. Yeniden yürümeye başladılar. Isı ve nem gitgide artıyordu. Farklı bir koku duyulur gibi oldu, sonra kayboldu. Şefiye bir an için kendisine öyle geldiğini sandı ama birkaç adım daha ilerledikten sonra aynı kokuyu yeniden duyuldu. Bu kez Şefiye emindi. Hafif hafif solumaya başladı. Buruk, hatta keskin bir koku burun deliklerini ve genzini yaktı. Birbiriyle çelişen hisler uyandıran bu koku solunum sistemini etkisi altına aldı. Ağzı alev alev yanarken bir yandan da sanki ağzının içinde eriyen bir buz parçası vardı. Bu koku hem serinletiyor hem de yakıyordu. Aynı solukta hem rahatsızlık veriyor hem de ferahlatıyordu. Nane. Yeniden ilerlediler. Koku Şefiye'nin biraz daha içine gömüldüğü bir nehir, bir deniz halini alıyordu. Bu hatırladığından çok daha kötü bir kokuydu. Her adımda gitgide bir kabın içinden yayılan bir infüzyona dönüşüyordu. Ciğerleri bir iceberg soğukluğuyla donarken yüzünde sıcak bal mumundan bir maske varmış gibi hissediyordu. Koridorun sonuna ulaştığında boğulmak üzereydi. Kısa kısa soluklarla zorlukla nefes alıyordu. Şimdi de dev bir inhalatörün içine girecekti. Ama artık hedefine çok yaklaşmıştı. Tahta odasına daldı. Burası derinliği fazla olmayan beyaz ince sütunlarla çevrili boş bir havuzdu. Havuzun kenarları eski metro istasyonlarında olduğu gibi Prusya mavisi karolarla döşenmişti. En dipteki duvarın önünde ahşap paravanlar vardı ve hepsi kafes oymalı Osmanlı motifleriyle süslüydü. Aylar ve yıldızlar. Havuzun ortasında seramik bir bloğun üzerinde bir adam oturuyordu. Hantal, kilolu, boynuna beyaz bir havlu sarmış bir adam. Yüzü görünmüyordu, karanlıktaydı. Yakıcı buharın içinde kahkahası yankılandı. Talat Gürdilek'in kahkahası, nane adamın, cızırtılı sesli adamın kahkahası. 43. Türk mahallesinde onun hikayesini bilmeyen yoktu. 1961'de çift hazneli bir tankerle Avrupa'ya gelmişti. Onu ve yol arkadaşlarını bu ikinci hazneye yerleştirmişler ve somunlu vidalarla sıkıca kapattıktan sonra tanker Anadolu'dan yola çıkmıştı. Ve kaçak yolcular bu şekilde ışıksız ve havasız uzun bir süre, yaklaşık 48 saat yolculuk yapmıştı. Sıcaktan, havasızlıktan nefes almakta güçlük çekiyorlardı. Sonra Bulgaristan dağlarını geçerken soğuk metal haznenin de etkisiyle iliklerine kadar işlemişti. Ama gerçek cehennem azabını Yugoslavya sınırında yaşamışlardı. Tankere yüklenen kadmiyum asit sızdırmaya başlamıştı. Yavaş yavaş zehirli buhar içinde bulundukları metal tabuta doluyordu. Türkler bağırmış, metal haznenin duvarlarına vurmuş ama tanker yoluna devam etmişti. Talat gidecekleri yere varmadan kimsenin onları dışarı çıkarmayacağını anlamıştı. Bağırmak, hareket etmek asidin tahribatını arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Mümkün olduğunca az nefes alarak kımıldamadan durmuştu. İtalya sınırında kaçaklar el ele tutuşmuş ve dua etmeye başlamıştı. Alman sınırına vardıklarında ise çoğu ölmüştü. Nancy'de kaçak yolcuları indirmek için duran şoför, sidiye ve boka bulanmış 30 cesetle karşılaşmıştı. Hepsinin ağzı son bir nefes almak ister gibi bir karış açıktı. Sadece içlerinden biri, genç bir adam yaşıyordu. Ama solunum sistemi harap olmuştu. Soluk borusu, gırtlağı, burun delikleri ciddi bir şekilde kavrulmuştu. Tedavisi imkansızdı. Delikanlı bir daha asla koku alamayacaktı. Ses telleri de onarılmaz derecede tahriş olmuştu. Bundan böyle sesi zımpara kağıdı gibi hışırtılı çıkacaktı. Solunuma gelince akciğerlerinde kronik bir iltihap vardı. Sürekli olarak sıcak ve nemli buhar solumak zorundaydı. Hastanede doktor bu üzücü tabloyu genç göçmene açıklamak ve 10 gün zarfında bir charter uçağıyla İstanbul'a yollanacağını bildirmek için bir tercüman çağırmıştı. 3 gün sonra Talat Gürdilek suratı bir mumya gibi bandajlı bir şekilde hastaneden kaçtı ve yürüyerek başkente ulaştı. Talat Gürdilek hep inhalatörüyle birlikte dolaştı. Genç bir atölye şefiyken onu hiç yanından ayırmaz, konuşurken sürekli ilaç püskürtürdü. Daha sonra tarazlı sesini biraz daha boğuklaştıran saydam bir maske takmaya başlamıştı. Rahatsızlığı gitgide kötüleşiyor ama maddi olanakları da artıyordu. 80'lerin sonunda Gürdilek, Fabor Saint-Denis sokağındaki mavi kapı hamamını açmış, kendisi için özel bir oda yaptırmayı da ihmal etmemişti. Burası onun için dev bir akciğer, mentollü balsofümin buharıyla dolu bir sığınaktı.
Selamun aleyküm Talat, yıkanırken seni rahatsız ettiğim için üzgünüm.
Adam bir kahkaha daha attı. Her yanı buharla kaplıydı.
Aleyküm selam şefiye. Ölülerin arasından geri mi döndün?
Türk'ün sesi bir söğüt dalı gibi havada ıslık çaldı.
Beni ölüler gönderdi demek daha doğru olur.
Seni bekliyordum. Şefiye pardesüsünü çıkardı çünkü terden sırılsıklandı. Sonra havuzun basamaklarını indi.
Bugünlerde herkes beni bekliyor. Cinayetler hakkında bana ne söyleyeceksin?
Türk derin bir iç çekti. Metal sürtünmesi gibi bir ses duyuldu.
Ülkemden ayrılırken annem arkamdan su dökmüştü. Yolda bahtımın açık olması, tez gidip tez dönmem için. Ama asla geri dönmedim kardeşim. Paris'te kaldım ve her şeyin hep kötüye gittiğini gördüm. Burada artık hiçbir şey eskisi gibi değil.
Şefi adamdan en fazla 2 metre uzaktaydı ama hala yüzünü seçemiyordu.
Gurbetlik zor zanaat demiş şair ve benim için gitgide daha zorlaşıyor. Eskiden bize köpek muamelesi yaparlardı, bizi sömürürler, hakkımızı gasp ederler, sonra tutuklatırlardı. Şimdi de kadınlarımızı öldürüyorlar. Bu nerede sona erecek?
Şefi'nin bu martavallara karnı toktu.
Sınırları sen belirliyorsun diye karşılık verdi. Senin bölgenden 3 işçi kadın öldürüldü. Hatta içlerinden biri senin atölyende çalışıyordu. Bu oldukça dikkat çekici.
Gürdilek belli belirsiz bir hareket yaptı. Karanlıkta kalan omuzları kömür tepelerini andırıyordu.
Fransa topraklarındayız. Bizi koruması gereken sizin polisleriniz.
Bırak da güleyim. Bozkurtlar burada ve sen bunu biliyorsun. Kimi arıyorlar ve neden?
Bilmiyorum.
Hayır, bilmek istemiyorsun.
Bir sessizlik oldu. Gürdüley'in soluk alışları hala kaygı vericiydi.
Ben bu mahallenin patronuyum, ülkemin değil. Bu işin kökeni Türkiye'ye dayanıyor.
Onları kim yolladı? Diye sordu. Bu kez daha sert bir sesle.
İstanbul'daki gruplar mı?
Antepli aileler mi?
Lazlar mı? Kim?
Şefiye, bilmiyorum, yemin ederim. Polis ona doğru ilerledi. Aynı anda havuzun kenarında buhar dumanının içinde ayak sesleri duyuldu. Korumalar. Hemen olduğu yerde kaldı. Hala Gürdüley'in yüz hatlarını ayırt edemiyordu. Sadece omuzlarının bir kısmını, ellerini ve gövdesini görüyordu. Mat, siyah, suyun etkisiyle krepon kağıdı gibi buruşmuş bir cilt.
Yani bu cinayetlere seyirci mi kalacaksın? İşleri hale yola koyduklarında sona erecektir. Yani kızı bulduklarında. Ya da ben kızı bulduğumda.
Siyah omuzları titredi.
Şimdi gülme sırası bende. Bu iş senin harcın değil dostum.
Bu konuda bana kim yardımcı olur?
Kimse. Eğer bir şeyi bilen biri olsa çoktan söylerdi ama sana değil. Onlara. Mahalleli sadece huzur istiyor.
Şefiye bir an düşündü. Gürdülek doğru söylüyordu. Bu en başından beri onun aklını meşgul eden bir sırdı. Bu kadın onu ihbar etmeyi kafasına koymuş mahalleliden bugüne kadar kurtulmayı nasıl başarmıştı? Ve neden kurtlar onu hala mahallede arıyordu? Onun yakınlarda bir yerlerde saklandığından nasıl bu kadar emin olabilirlerdi?
Konuyu değiştirdi. Senin atölyende olay nasıl oldu?
O sırada ben Münih'teydim ve bu kadar saçmalık yeter Talat. Bütün ayrıntıları istiyorum.
Türk kaderine boyun eğen biri gibi iç geçirdi.
Buraya atölyeye paldır küldür geldiler 13 Kasım gecesi.
Saat kaçta?
Gecenin ikisinde.
Kaç kişiydiler?
4.
Yüzlerini gören biri var mı?
Kar başlığı takmışlardı. Kızların söylediğine göre tepeden tırnağa silahlıymışlar. Tüfekler, tabancalar, aklına ne gelirse.
Adidas ceketli adam da aynı şeyleri söylemişti. Komando elbiseli adamlar Paris'in göbeğinde cirit atıyordu. 40 yıllık meslek hayatında böyle çılgınca bir şey görmemişti. Bu kadın böyle bir müfrezeyi gerektirecek ne yapmıştı acaba?
Devam et diye mırıldandı Şefiye.
Kızı almışlar, sonra etrafa ateş açmışlar. Her şey 3 dakika içinde olup bitmiş.
Atölyeye girince kızı hemen nasıl tanımışlar?
Ellerinde bir fotoğraf varmış.
Şefiye bir adım geri çekildi ve buharın içinde dersini ezberlemiş çocuk gibi anlatmaya başladı.
Adı Zeynep Turna, 27 yaşında, Birol Turna ile evliymiş, çocuğu yok, Fideli Sokağı 34 numarada oturuyormuş, Gaziantep kökenli, 2001 Eylül'ünden beri Paris'teymiş.
Dersini iyi ineklemişsin kardeşim ama bu kez bir sonuç elde edemeyeceksin.
Kocası nerede?
Türkiye'ye geri döndü.
Ya diğer işçi kadınlar?
Bu işi unut. Bu tür boktan işler sana göre değil.
Bilmece gibi konuşmaktan vazgeç.
Bizim zamanımızda her şey çok basit ve açıktı. Kampların sınırları belliydi. Bu sınırlar artık yok.
Açık konuş pislik herif.
Talat Gürdüley kısa bir mola verdi. Buhar dumanı hala silüetini gizliyordu. Sonra tükürür gibi konuştu. Eğer daha fazla şey öğrenmek istiyorsan polise sor.
Şefiye ürperdi. Polis mi? Hangi polis?
Tüm bunları Louis Blanche karakolundan gelenlere anlattım. Nane kokusu bir anda çok daha fazla yakıcı geldi.
Ne zaman?
Gürdilek oturduğu fayans blok üzerinde öne doğru eğildi. Beni iyi dinle Şefiye. Bir daha tekrar etmeyeceğim.
Kurtlar o gece buradan ayrıldıktan sonra bir devriye arabasıyla karşılaştı. Kısa bir takip oldu. Ama katiller sizin çocukları atlattı. Ardından da aynasızlar atölyeye gelip etrafa şöyle bir baktılar.
Şefiye ne yapacağını, ne diyeceğini bilemez bir halde bu önemli ve beklenmedik açıklamayı dinliyordu. Bir an Norton'un bu olayı kendisinden saklamış olduğunu düşündü. Ama böyle düşünmesine hiçbir sebep yoktu. Çaylağın bundan haberi yoktu. Hepsi o kadar. Talat anlatmaya devam ediyordu. Bu arada benim kızlar çoktan tabanları yağlamıştı. Polisler sadece atölyedeki hasarla ilgilendi. Atölye şefi onlara ne kaçırma olayından ne de komando giysili heriflerden bahsetti. Aslında kızı bulmamış olsalardı hiçbir şeyden söz etmeyecekti. Şefiye irkildi. Kız mı? Polisler hamamın dip tarafında makine dairesine gizlenmiş bir kadın işçi buldu. Şefiye kulaklarına inanamıyordu. Demek bu kadın baskına en başından beri tanık olmuş ve bozkurtları görmüştü. Ve bu kadın 10. bölge polisleri tarafından sorgulanmıştı. Peki nasıl oluyor da Norton'un böyle bir şeyden haberi yoktu ama artık kesin olan bir şey vardı. Karakol polisleri bu olayı sümenalt etmişti. Kahrolası herifler. Bu kadın adı neydi? Sema Gökalp. Yaşı 30'larında. Evli mi? Hayır, bekar, tuhaf bir kızdı, hep yalnızdı. Nereliydi? Gaziantep. Zeynep Turna gibi mi? Atölyede çalışan diğer kızlar gibi. Birkaç haftadır burada çalışıyordu, Ekim ayından beri sanırım. Kaçırma olayını gördü mü? Olup biteni görebilecek en uygun yerdeymiş. İki kız makine dairesinde ısı ayarı yapıyormuş. Kurtlar Zeynep'i kaçırmış, Sema da dip tarafa saklanmış. Polisler onu bulduğunda şok geçiriyormuş, korkudan ödü patlamış. Sonra... Bir daha haber alamadık. Onu Türkiye'ye mi yolladılar? Hiçbir fikrim yok. Cevap ver Talat, bildiğin başka şeyler de olmalı. Sema Gökalp ortadan yok oldu. Ertesi gün karakolda yoktu. Gerçekten buharlaştı. Yemin ederim, inan bana. Şefiye hala derin derin nefes alıyordu. Sesini kontrol etmeye çalıştı. O gece operasyon başında kim vardı? Bonuvel. Christophe Bonuvel, Louis Blanche'ın yüzbaşılarından biriydi. Günlerini spor salonlarında geçiren adeleli vücutlu küçük beyinli biriydi. Tek başına böyle bir işin üstesinden gelebilecek bir polis tipi değildi. Daha yukarılara tırmanmak lazımdı. Vücudunu sarsan heyecan titremeleri ıslak elbiselerini de titretiyordu. Talat Gürdilek düşüncelerini söylemeye devam etti. Bozkurtları koruyorlar Şefiye. Ne dediğini bilmiyorsun. Gerçeği söylüyorum ve bunu sen de biliyorsun. Bir tanığı ortadan kaldırdılar. Her şeyi görmüş bir kadını. Belki katillerden birinin yüzünü bile gördü. Ya da onların teşhis edilmesini kolaylaştıracak bir ayrıntıyı. Bozkurtları koruyorlar. Bu kadar basit. Diğer cinayetlerin sebebi onlar. Artık adaleti korumak için başvurduğun yöntemleri gözden geçirebilirsin. Bu konuda bizden daha iyi değilsiniz. Şefiye gırtlağındaki yanmanın daha da kötüleşmemesi için yutkunmamaya çalıştı. Gürdülek yanılıyordu. Türklerin etkisi Fransız polis teşkilatının üst kademelerine kadar ulaşamazdı. Bunu bilecek kadar tecrübesi vardı. 20 yıl boyunca iki dünya arasında tampon görevi yapmıştı. Bunun başka bir açıklaması olmalıydı. Yine de bir ayrıntı kafasını kurcalıyordu. Yukarılarda bir dolapların döndüğüne bazı ihtimalleri kuvvetlendiren bir ayrıntı vardı. Üç cinayet soruşturmasının Paul Nerto gibi tecrübesiz bir yüzbaşıya aydan gelmiş bir çaylığa emanet edilmesi ilginçti. Ancak bir çocuk ona bu denli güvenilebileceğini düşünürdü. Tüm bunlar sanki onu ıskartıya ayırmak için yapılmıştı. Düşünceler alev alev yanan şakaklarının altında akıp gidiyordu. Eğer bu boktan iş doğruysa, eğer bu olay bir Fransız-Türk ittifakına dönüşmüşse, eğer iki ülkenin siyasi iktidarları menfaatlerini bu zavallı kızların hayatları ve genç bir polisin umutları pahasına her şeyin üstünde tutuyorsa, Şefiye sonuna kadar bu çaylığa yardım edecekti. Herkese karşı ikisi. Buharın içinde biraz daha geri çekildi. Yaşlı paşayı selamladı, sonra tek kelime etmeden basamakları çıktı. Gürdilek arkasından seslendi. Şimdi kendi evini temizleme vakti kardeşim.